Ayrım 38.
Sayfa 404. Böylece sessiz sessiz kol kola tatlı Beytanya yokuşunu çıkmaya başladılar. İsa'nın diz bağları çözülüyordu. Yahuda ona destek oluyordu. Konuşmuyorlardı. Bir keresinde İsa eğilerek sıcak bir taş aldı yerden. Sımsıkı, uzun bir süre elinde tuttu. Bu bir taş mıydı yoksa sevgili birinin eli mi? Çevresine baktı. Kışın ölmüş olan bütün toprak nasıl da çimen fışkırtmıştı, çiçeklenmişti. Yahuda, kardeşim dedi. Üzülme bak, buğday nasıl çıkıyor topraktan, Tanrı nasıl yağmur gönderiyor da toprak kabarıyor ve başaklar insanlığı beslemek için köpüren topraktan çıkıyor. Başaklar ölmeseydi yeniden canlanabilir miydi hiç? İnsanın oğlu da öyledir. Ama Yahuda avutulamıyordu. Konuşmadan tırmanmaya devam ediyordu. Güneş dağların ardında battı. Gece topraktan yükseldi. İlk lambalar tepenin doğruğunda göz kırpmaya başladılar. Lazarus'u hatırla dedi İsa ama Yahuda'nın midesi bulandı ve yere tükürerek hızla yoluna devam etti. Marta lambayı yaktı. Lazarus elini siper etti gözlerine. Işık hala acıtıyordu gözlerini. Petrus Matta'nın kolundan tuttu. İkisi birlikte lamba başına oturdular. İhtiyar Salome siyah bir yün yumağı bulmuş, iki oğlunu düşünerek eğirmeye başlamıştı. Ya Rabbim, onların ihtişam içinde saçlarında altın birer kordela, bütün cenazeret gönlün onların olacağı gün hiç gelmeyecek mi? Magdalena yoldan aşağı inmeye başladı. Hoca geç kalmıştı. Çektiği acı öylesine yoğundu ki evin içine sığamaz olmuştu. Sevgilisiyle karşılaşmak ümidiyle yoldan aşağı gidiyordu. Avluda çömelmiş duran havariler göz ucuyla sokak kapısına bakıyorlar, konuşmuyorlardı. İçleri hala öfkeyle kaynıyordu. Ev sükun içindeydi. Soluk alışları bile duyulmuyordu. Vergi toplayıcısının her akşam defterine neler yazdığını görmeyi kaç gündür merak ediyordu Petrus. Bu gece ötekilerle yaptığı kavgadan sonra artık bekleyemez olmuştu. Matta'nın kendisi hakkında ne dediğini bilmek istiyordu. Bu yazıcılar utanmaz kişilerdi. Gelecek kuşaklar karşısında gülünç düşürülmemek için dikkat etmesi gerekti. Matta böyle bir şey yapmaya kalkışacak olsa tutar kalemi kağıdı, ne varsa ateşe atardı. Evet, bu gece bakmalıydı. Vergi toplayıcısının kolunu okşayarak ikisi birden lamba başına diz çöktüler. Ne olur bana yazdıklarını oku diye rica etti. Hoca hakkında ne yazdığını merak ediyorum. Matta bu sözleri duyunca sevindi. Defteri yavaş yavaş göğsünden ayırdı. Lazarus'un bacısı Maria'nın armağan ettiği işlemeli bir başörtüsüne sarmıştı onu. Canlı ve yaralı bir şeymiş gibi büyük titizlikle açtı. Vücudu ileri geri sallanmaya başlamıştı. Hız alarak yarı okur, yarı türkü söyler gibi okumaya başladı. İbrahim oğlu, Davud oğlu, İsa Mesih'in nesebinin kitabıdır. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Perez ve Zerah'ın. Petrus gözlerini kapayıp dinledi. İbrani kuşaklar önünden geçti. Şimdi İbrahim'den Davud'a kadar olan nesiller 14 nesildir. Davud'dan Babil'e sürgünlüğe kadar 14 nesildir ve Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar 14 nesildir. Ne kalabalıktı. Sayısız, ölümsüz bir orduydu. Yahudilerden olmak ne büyük zevk, ne büyük gururdu. Petrus başını duvara yaslayıp dinledi. Kuşaklar devam ediyordu. İsa'ya kadar geliyordu. Petrus dinliyordu. Ne kadar mucize yer almıştı, hiçbirinden koklamamıştı. Ya, böyleydi işte. İsa Betlehem'de doğmuştu. Babası marangoz Yusuf değildi. Ruhul Kudüs'tü. Üç müneccim gelmiş, ona secde etmişlerdi. Ya vaftiz sırasında güvercinin gökten aşağı savurduğu sözler neydi? Petrus duymamıştı o sözleri. Orada bile olmayan Matta'ya kim söylemişti? Yavaş yavaş Petrus sözleri duymamaya başladı. Ninni gibi, tek düze ve acıklı bir müzik duyuyordu sadece. Derken yavaşça uykuya daldı. Orada uykusunda müziği olsun, sözleri olsun tam bir açıklıkta duymaya başlamıştı. Her bir söz uykusunda bir nar gibi geliyordu. Evvelki yıl Eraa şehrinde yediği narlar gibi. Havayı yırtarak açıyorlar, içeriden bazen alevler, bazen melekler, kanat ve borazanlar çıkıyordu. Birden uykunun tatlı derinliğinde mutlu çığlıklar kargaşalığı duydu. İrkilerek uyandı. Önünde hala okumakta olan Matta vardı. Defterini dizleri üstüne koymuştu. Hatırladı. Uyuyup kalmış olduğundan utandı. Vergi toplayıcısını kucaklayarak dudaklarından öptü. Bağışla beni, Matta kardeşim dedi. Seni dinlerken cennete girmişim. İsa ardında Magdalena kapıda belirdi. Magdalena sevinçten pırıl pırıldı. Dudaklarından, gözlerinden ve çıplak boynundan alevler fışkırıyordu. İsa, Petrus'un vergi toplayıcısına sarılıp kucaklaştığını görünce ifadesi tatlılaştı. Sarmaş dolaş iki adamı göstererek işte dedi, budur gökler hakimiyeti. Yerinden kalkmaya yeltenen Lazarus'a yaklaştı ama kasıkları çatırdıyordu Lazarus'un, kırılacağından korkarak oturdu. Elini uzatarak parmak uçlarıyla İsa'nın eline dokundu. İsa ürperdi. Lazarus'un eli buz gibiydi, karaydı ve toprak kokuyordu. İsa yeniden soluk almak için avluya çıktı. Bu dirilen adam hala hayatla ölüm arasında sendeleyip duruyordu. Tanrı henüz içindeki çürüklüğü yenememişti. Ölüm bu adamda olduğu kadar başka hiçbir kimsede gücünü göstermemişti. İsa korktu ve dehşetli üzüntüye kapıldı. İhtiyar Salome koltuk altında iyi, ona doğru yaklaştı ve ayak ucunda durarak kulağına şöyle fısıldadı. Efendimiz diye başladı sözüne. İsa işitebilmek için eğildi. Söyle Salome. Efendimiz, göğe çıktığında senden bir ricam var. Gördün senin için ne kadar çırpındık. Söyle Salome. İsa'nın yüreği sıkışır gibi oldu birden. İyi işlerin hiçbir zaman mükafat bekleyecek kadar alçalmayacağını ne zaman anlayacaktı şu insanlar. Tahtına çıktığında yavrum, oğullarım Yohanna ile Yakub'u sağına ve soluna oturt. Konuşmamak için dudaklarını sıkan İsa yere bakıyordu. İşittin mi yavrum? Yuhanna. İsa uzun bir adım atarak eve girdi. Lambanın yanı başında hala dizleri üzerinde açık tuttuğu defteriyle Matta'yı gördü. Durdu. Matta'nın gözleri kapalıydı. Okumuş olduğu şeylere dalmıştı. Matta dedi İsa, defterini buraya getir. Ne yazıyorsun? Matta ayağa kalktı ve yazdıklarını İsa'ya verdi. Pek mutluydu. Efendimiz dedi, burada senin hayatını ve işlerini anlatıyorum gelecek kuşaklar için. İsa lambanın önünde diz çöküp okumaya başladı. Daha ilk bakışta irkildi. Dehşet içinde sayfaları çeviriyor, yüzü kızararak, öfkelenerek hızlı hızlı okuyordu. Onu gören Matta korku içinde bir köşeye büzülmüş bekliyordu. İsa üstün körü okuduktan sonra kendini tutamayarak Matta'nın İncil'ini yere çarptı. Bu ne? Diye bağırdı. Baştan başa yalan, yalan. Mesih'in mucizeye ihtiyacı yoktur. Kendisi mucizedir. Başka mucizenin gereği yoktur. Ben Betlehem'de değil, Nasıra'da doğdum. Betlehem'e ayak basmadım ve hiçbir müneccimde hatırlamıyorum. Ömrümde Mısır'a gitmişliğim yok. Ya güvercinin sözleri için yazdıkların, bu benim sevgili oğlum diye. Ben vaftiz olduğumdaki o sözler, kim sana söyledi? Ben kendim bile doğru dürüst işitemedim. Sen nereden buldun? Sen ki orada yoktun. Melek söyledi bana diye cevap verdim hatta. Tir tir titreyerek. Melek mi? Hangi melek? Her gece geldiğinde elime kalemimi alırım. Kulağıma eğilir ve bana yazacaklarımı söyler. Melek mi diye sordu İsa telaş içinde. Demek melek yazdırıyor sana. Sen de yazıyorsun. Matta cesaretlendi. Evet melek, bazen onu gördüğümde oluyor. Hep kulağımda sesi, dudakları sağ kulağıma dokunuyor. Kanatlarının beni sardığını duyuyorum. Melek bebek gibi beni kundaklıyor ve ben yazıyorum. Hayır yazmıyorum, onun söylediğini kopya ediyorum. Ne sanıyorsun ya, bütün bu mucizeleri kendi başıma yazabilir miydim ki? Melek mi diye mırıldanıp duruyordu İsa. Düşüncelere daldı. Betlehem, müneccimler, Mısır ve sen benim sevgili oğlumsun. Bütün bunlar en doğru gerçek idiyse, bunlar doğruluğun en yüksek katı idiyse, sadece Tanrı'nın içinde bulunduğu doğruluğun, hak dediğimiz şey, Tanrı yalanlara sustu. Eğilerek yere atmış olduğu kağıtları bir bir topladı ve Matta'ya verdi. Matta da onları işlemeli örtüsüne yeniden sarıp mintanı içine derisine değecek şekilde sakladı. Melek ne yazdırıyorsa yaz dedi İsa. Artık benim için geç cümlesinin sonunu getirmedi. Bu arada havariler avluda Yahuda'nın çevresinde çember yapmışlardı ve Pilatus'un İsa'dan ne istediğini soruyorlardı ama Yahuda dönüp onlara bakmadan gidip sokak kapısında durdu. Onları görmek de işitmek de tiksindiriyordu onu. Şimdi sadece İsa ile konuşabilirdi artık. Müthiş bir sır bağlıyordu onları şimdi. Bu da ötekilerden ayırıyordu onları. Dünyayı yutmuş olan geceye baktı Yahuda. İlk yıldızlar parlamaya yeni başlayan küçük ikon lambaları gibiydi. İsrail'in tanrısı diye mırıldandı içinden. Yardım et bana yoksa aklımı oynatacağım. Magdalena tedirgin olmuştu. Gidip onun yanında oturdu. O tam gitmek üzereyken giysisinin ucuna yapıştı. Yahuda, korkmadan bana o sırrı açıklayabilirsin. Beni tanıyorsun. bir sırrı Platos ona dikkatli olmasını söylemiş o kadar. Kayfa, o sırrı demedim, ötekini. Hangisini? Yine için için yanıyorsun Magdalena. Gözlerin kor kömür. İstemeye istemeye güldü. Ağla, ağla sen. Gözyaşların söndürür onları. Ama Magdalena başörtüsünü ısırdı ve dişleriyle yırttı. Niye seni seçti acaba diye mırıldandı. Seni Yahuda İskariot'u. Kızıl sakal öfkelenmişti. Magdalena'nın tuttuğu elini sıktı. Kimi seçsin istiyordu Magdalena? Yel değirmeni Petrus mu, budala Yuhanna'yı mı? Yoksa seni mi? Seni, bir kadını. Ben çöl taşlarındanım. Kolay kolay yaşınmam. Ondan seçti beni. Magdalena'nın gözleri yaşla doldu. Haklısın diye mırıldandı. Ben bir kadınım, yaralı, sakat bir kadın. İçeri girip ateşin başında tortop oldu. Marta akşam yemeği için sofrayı kurmuştu. Havarlar avludan gelip diz çöktüler. Lazarus tavuk suyunu içmişti. İçinde kana çevrilmişti. Artık yere bakıp duruyordu. Yarık yarık olan vücudu hava, ışık ve besiyle kalafatlanıyor, güç buluyordu. İç kapı açıldı, ihtiyar haham, solgun, canlı, cenaze gibi içeri girdi. Dizleri artık onu çekmek istemediğinden ahzasına dayanıyordu. İsa'yı görünce onunla görüşmek istediğini belirten bir işaret yaptı. İsa yerinden kalktı, ihtiyarı tutup oturttu. Sonra kendi de Lazarus'un yanına oturdu. Peder dedi, ben de seninle konuşmak istiyordum. Bugün sana bir şikayette bulunacağım yavrum dedi ihtiyar haham ciddi bir yumuşaklıkla ona bakarak. Herkesin önünde açıkça söylüyorum. Herkes kadın erkek duysun söyleyeceklerimizi. Mezardan kalkan Lazarus'un da birçok sırları olmalı. Herkes duysun ve yargısını versin. İnsanlar ne bilebilir ki diye cevap verdi İsa. Matta'ya sor bak, bu evin içinde bir melek dolaşıyor. O yargılasın. Nedir şikayetin peder? Kutsal yasayı ne diye yıkmak istiyorsun? Şimdiye dek saygı göstermiştin, tıpkı bir oğlun babasına saygı göstermesi gerektiği gibi. Ama bugün tapınağın önünde kendi sancağını dalgalandırdın. Yüreğin daha ne kadar devam edecek baş kaldırmaya? Sevgiye kadar peder. Tanrı'nın ayakları dibine kadar orada destek ve huzur bulacak. Kutsal yasa ile oraya erişemiyor musun peki? Kutsal yasalarımızın ne dediğini bilmiyor musun ki? Bu yasa Tanrı dünyayı kurmadan 914 kuşak önce konmuştu. Postunu verecek hayvan o sırada bulunmadığından parşömen kağıdı üstüne yazılmamıştı. Tahta üstüne de yazılmamıştı. Çünkü ağaç filan yoktu. Taş üstüne de yazılmamıştı. Henüz taş da yoktu. Rabbin sol kolu üstündeki beyaz ateş üstüne kara alevlerle yazılmıştı. Tanrı'nın kutsal yasaya göre dünyayı yaratmış olduğunu bilmeni isterdim. Hayır, hayır diye bağırdı İsa, kendini artık tutamayarak. Hayır. Yaşlı ham İsa'nın elini tuttu. Niçin böyle bağırıyorsun oğlum? İsa utandı ve kızardı. Dizginleri elinden kaçırmıştı, ruhunu yönetemez olmuştu artık. Sanki tepeden tırnağa kadar yaralanmıştı. Ne kadar hafif dokunursanız dokunun, hep bir yere acıyormuş gibi çığlık atıyordu. Yine bağırdıktan sonra durgunlaşmıştı. Yaşlı hahamın elinden tuttu ve sesini alçaltarak kutsal yazılar peder. Yüreğimin sayfalarıdır. Öteki bütün sayfaları yırttım. Ama konuşurken fikrini değiştirdi. Ben değilim yırtan. Ben değilim. Beni gönderen Tanrı. İsa'nın yanında dizleri birbirine değecek kadar yakın oturan yaşlı haham, İsa'nın bedeninden dayanılması güç ateşli bir kuvvetin fışkırdığını duydu. Açılan pencereden güçlü bir rüzgar esip de lambayı söndürünce haham karanlıkta Meryem'in oğlunun odanın ortasında dimdik ateşten bir sütun gibi ihtişamla durduğunu gördü. Musa ile İlyas'ın yine orada olup olmadığını anlamak için sağına ve soluna baktı. Ama hiçbirini göremedi. İsa ihtişamında yalnızdı. Başı kamışlı tavana değiyor ve pırıl pırıl parlıyordu. Yaşlı ham çığlık atmak üzereyken İsa kollarını iki yana açtı. Şimdi bir çarmıh halini almıştı ve alevler tarafından sarılıyordu. Marta ayağa kalkıp lambayı yeniden yaktı. Her şey birden eski düzene girdi. İsa hala başı önüne eğik, düşünceli düşünceli duruyordu. Haham bakındı. Başka kimse bir şey görmemişti karanlıkta. Ötekilerin hepsi de masanın çevresinde yerleşmişlerdi. Sakin sakin yemeğe hazırlanıyorlardı. Tanrı beni elinde tutuyor, benimle oynuyor diye düşündü haham. Doğruluk yedi kattır. Beni aşağı yukarı indirip çıkarıyor. Sarhoş oluyorum. İsa aç değildi, yemeğe oturmadı. İhtiyar haham da bir şey yemek istemedi. Gözlerini kapamış, uykuya dalmış gibi görünen Lazarus'un yanında kaldılar. Lazarus uyumuyordu ama düşünüyordu. Neydi o gördüğü düş? Ölmüş müydü yani? Toprağın altına gömülmüş müydü? Derken Lazarus çık gel diye müthiş bir ses duymuş muydu da kefeniyle birden dışarı fırlamış, uyandığında düşünde gördüğü kefene sarılı bulmuştu kendini? Yoksa gördüğü düş değil miydi? Hades'e gerçekten inmiş olabilir miydi? Niçin onu mezardan çıkardın yavrum? Ben istemedim diye cevap verdi İsa yavaşça. İstemedim ben peder. Mezar taşını kaldırdığını görünce korktum. Kaçmak istedim ama pek utandım. Orada kalıp titredim. Her şeyi tahammül edebilirim dedi haham. Her şeyi. Sadece çürüyen leş kokusuna dayanamam. Başka bir korkunç ceset daha görmüştüm. Canlıyken daha çürümeye başlamıştı. Bir yandan yiyor, konuşuyor ve iç çekiyordu. Kral Herodes, o cehennemlik asil, sevdiği kadın Marina'yı öldürmüştü. Dostlarını, generallerini, oğullarını öldürmüştü. Ülkeler fethetmiş, şatolar yapmış, saraylar, şehirler kurmuş. Süleyman'ın eski tapınağından daha muhteşem bir tapınak olan Kudüs'ün kutsal tapınağını kurmuştu. Adını taşlara tunç ve altın harflerle yazdırmıştı. Ölümsüzlüğe susamıştı. Derken ihtişamının en yüksek noktasında Tanrı'nın parmağı boynuna dokunmuş, birden çürümeye başlamıştı. Her zaman açtı. Durmadan yiyor, yine de doymuyordu. Bağırsakları müzmin, çürüyen bir yaraydı. Öyle açtı ki çakallar geceleyin onun böğürmesini duyduğunda tir tir titremişlerdi. Karnı, ayakları ve koltuk altları şişmeye başlamıştı. Hayallerinden kurtlar çıkıyordu. İlkin orası olmuştu çürümeye başlayan. Pis koku öylesine keskindi ki hiçbir insan varlığı yanına yanaşamıyordu. Köleleri baygın düşüyorlardı. Erden'in yakındaki Kalyahore'deki sıcak su pınarlarına götürülmüştü. Orada durumu daha da beterleşti. Sıcak yağ batırdılar, daha kötü oldu. O sıralarda hastalıkları iyi etmek ve cinler çıkarma konusunda ünüm etrafa yayılmıştı. Krala söylenince beni çağırmıştı. O sırada Eriha'daki bahçelerde bulunuyordu. Leş kokusu Kudüs'ten ta Erden'e kadar geliyordu. İlk yanına vardığımda bayıldım. Merhemler yapıp baştan aşağı sürdüm. Gizlice başım önüme eğdim ve kustum. Bu bir kral mı diye sordum kendi kendime. İnsan denen şey mi bu? Pislik ve koku. Onu bunu düzene sokacak ruh nerede peki? Haham pek yumuşak bir sesle konuşuyordu. Yemek yerken bu gibi sözlerin başkaları tarafından duyulması doğru olmazdı. İsa dinliyor, ümitsizlik içinde başını önüne eğiyordu. Hahamdan bu akşam rica etmek istediği şey buydu. Güç bulsun diye kendisine ölümden söz açılmasını istiyordu. Alışılması için ölümü daima karşısında görmesi gerekti. Ama şimdi... Elini uzatıp hahamı susturarak bağırmak istiyordu. Yeter artık diye, ama bu noktada ihtiyarı nasıl kesebilirdi ki? Haham bütün pisliği anlatmak ve hatırasından çıkarıp kendini arıtmak için sabırsızlanıyordu. Merhemlerim işe yaramadı. Kurtlar onu da yediler. Ama o pislik içinde bir şeytan hala tahta kurulmuş, buyruk veriyordu. İsrail'in bütün zenginlerini ve iktidar sahiplerini birleştirmiş, avluda hapsetmişti. Ölmek üzereyken bacısı Salome'yi çağırdı. Ruhumu teslim eder etmez dedi. Hepsini öldür ki ölümümden sevinç duymasınlar. Derken yok oldu. Büyük Herodes, Yahudilerin en son kralı, yok oldu. Ağaçların ardına saklandım ve dans etmeye başladım. Yahudiye'nin son kralı yok olmuştu. Kutlu an gelmişti. Musa'nın ahidinde, kehanette bulunduğu o kutlu an. Sonunda ahlaksız, sefih bir kral gelecek, çocukları hayırsız çıkacak ve batıdan barbar ordularıyla bir kral gelip kutsal ülkeyi işgal edecek. Sonra da dünyanın sonu gelmiş olacak. Musa peygamber böyle kehanette bulunmuştu. Hepsi de yer aldı. Dünyanın sonu geldi. İsa irkildi. Bu kehaneti ilk olarak duyuyordu. Nerede yazılı bu diye bağırdı. Peygamber kim? İlk duyuyorum bunu. Birkaç yıl önce Yahudiye çölünün bir mağarasında bir keşiş kil bir kavanoz içinde eski bir parşömen bulmuştu. Açtığında üstte kırmızı harflerle yazılı Musa'nın ahdi olduğunu görmüştü. Ölmeden önce büyük ata tahtını bırakacağı, Nuh'un oğlu Yeşua'yı çağırmış, gelecekte bütün olacak olanları ona yazdırmıştı. İşte kehanette bulunmuş olduğu yıllar geldi. Sefih kral Herodes idi, barbar ordular Romalılardı, dünyanın sonu ise başını kaldırsan kapıdan geldiğini görürüz. İsa kalktı. Ev onu sıkıyordu. Kaygısız kaygısız yemek yemekte olan yoldaşların yanından geçip avluya çıktı. Orada başını havaya kaldırdı. Kocaman üzgün ay. O sırada Moab dağlarının ardından yükseliyordu. Neredeyse dolunay olacaktı ve Fısıh bayramında doğacaktı. Ömründe sanki ilk kez görüyormuş gibi şaşkın şaşkın gözünü dikmiş bakıyordu. Nedir bu ay diye soruyordu kendi kendine. Dağlardan doğan ve korkan köpeklerin kuyruğunu bacakları arasına alıp havlatan bu ay. Dehşet dolu sessizlikte sessiz sessiz yükseliyor ve zehir damlatıyor. İnsan yüreği zehirle dolan bir kuyu oluyor. İsa yanakları, boynu ve kolları üstünde zehirli bir dil, yalayan yüzünü ve bedenini beyaz bir ışıkla beyaz bir kefenle saran bir dil buldu. Efendisinin acı çektiği Yuhanna'ya malum olmuştu. Avluya çıkıp onu gördü. Bütün vücudu ay ışığında batmıştı. Ürkütmemek için yavaşça konuştu. Efendimiz diye ayak ucuna basa basa yaklaştı. İsa dönüp ona baktı. İnce tüysüz ergin bir kişi kayboldu ve ayın altında avlunun ortasında yaşlı, pek yaşlı bir adam durdu. Bir elinde açık, boş bir defter, öteki elinde bir tüy kalem, uzun bakır, uçlu bir mızrak gibi tüy bir kalem vardı. Baştan başa beyaz sakallı dizlerine akıyordu. Gök gürültüsünün oğlu diye bağırdı İsa ben yerin dışına çıkarak. Yaz, ben alfayım ve omegayım. Var olmuş olan, var olan ve var olacak olan ordular Rabbiyim. Borazan gibi yüksek bir ses işittin mi? Yuhanna dehşete düşmüştü. Efendimizin zihninin dengesi bozulmaya başladı. Ayın insanı sarhoş ettiğini biliyordu. Bu yüzden çıkmıştı avluya, onu alıp içeri sokmak için. Ama yazık, geç kalmıştı. Sakin ol Efendimiz dedi. Ben sevgilin Yuhanna, içeri girelim. Burası Lazarus'un evi. Yaz diye buyurdu İsa. Tanrı'nın tahtı çevresinde her birinin ağzında bir borazan, 7 melek vardır. Görüyor musun onları? Gök gürültüsünün oğlu. Yaz. İlk melek yeryüzüne düştü, kanla karışık dolu ve ateş. Yeryüzünün üçte biri, ağaçların üçte biri, yeşil çimenlerin üçte biri yanıp kavruldu. İkinci melek borazanını çaldı, bir ateş daha düştü denize, denizin üçte biri kan oldu, balıkların üçte biri öldü, yüzen gemilerin üçte biri battı. Üçüncü melek borazanını çaldı, gökten büyük bir yıldız düştü ve ırmakların, göllerin ve çeşmelerin üçte biri zehirlendi. Dördüncüsü çaldı borazanını, güneşin üçte biri karardı, ayın üçte biri ve yıldızların üçte biri. Beşincisi çaldı borazanını, başka bir yıldız atıldı, uçurum açıldı ve dışarı duman bulutları çıktı. Duman içinde de çimen veya ağaç üstünde değil, insanlar üstüne çekirgeler yağdı. Saçları kadın saçları gibi uzundu, dişleri aslan dişleri gibiydi. Demir zırh giymişlerdi, kanatları savaşa katılan çok atlı savaş arabaları gibi gürültü çıkarıyordu. Altıncı melek çaldı borazanını. Ama Yuhanna dayanamaz olmuştu. Gözyaşları içinde İsa'nın ayakları dibine düşüp, "Efendim!" diye bağırdı. "Sakin olun, sakin olun." İsa ağlamayı duydu, titredi ve eğildiğinde sevgili havarisinin ayakları dibinde olduğunu gördü. "Sevgili Yuhanna," dedi, "niye ağlıyorsun?" Yuhanna, İsa'nın ayın altında bir an için aklını yitirdiğini açıklamaya utandı. "Efendimiz," dedi, "içeri girelim." İhtiyar ne olduğunuzu sordu, "havariler de sizi görmek istiyor." "Onun için mi ağlıyorsun sevgili Yuhanna?" "Girelim hadi."